أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok muhterem dinleyenlerim, hepinizi Üsve-i Hasene programından muhabbetlerimle, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar, gönül huzuru, aile saadeti, helal kazanç diliyorum. Ve Cenab-ı Hak inşallah bizleri Müslüman olarak yaşatıp, Müslüman olarak huzurunu almasını da temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, malumunuz Üsve-i Hasene demek en güzel örnek demek ve Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanılan bir ifadedir. Yine diğer peygamberlerle ilgili de kullanılan bir ifadedir. Ve onların bizim için kendilerine uymamız, itaat etmemiz, takip etmemiz, aynileşmemiz gereken güzel önderler, örnekler olduğunu beyan eden bir Kur'an ifadedir. Dolayısıyla biz bu programımızda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını, kulluğunu satır satır, madde madde, kare kare ele almaya çalışıyor ve Efendimiz'i onun izini takibe bütün gücümüzle, gayretimizle gayret gösteriyoruz. Tıpkı sahabe-i kiramın dediği gibi, aslında keşke gönlen o noktada olsak, keşke maneviyatımız, hissiyatımız öyle olsa da her an canım, anam, babam sana feda olsun ya Resulallah hissiyat içerisinde Peygamber Efendimiz'e lebbeyk diyebilsek, sadık diyebilsek ve hep Efendimiz'in izini takip edebilsek. Biz dersimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'le ülfeti, Kur'an-ı Kerim'i okuması, anlayarak okuması, bu noktada Efendimiz'in bize örnek olması hususunda duruyoruz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in lafzı vardır, manası vardır. Lafızlar, Kur'an'ın engin manalarını içinde barındıran zarflar mesabesindedir. Onlar olmasa lafızlar Allah'ın huzurundan bize inemezdi, bize gelemezdi. Cenab-ı Hak muradını, kelamını, sözünü, ifade ettiği manalarını o ilahi lafızlar ve sesler içerisinde barındırarak, onlar içerisine yerleştirerek bize ulaştırıyor. Peygamberlerine vasıtası bize tebliğ ediyor. Dolayısıyla tabii ki lafız da çok önemli ama onun ötesinde lafızların ifade ettiği manalar tıpkı kabuklar içindeki meyveler gibi çok daha önem arz ediyor. Bu bakımdan mümin Kur'an-ı Kerim'i okurken hem zahiri adabına çok dikkat edecek, abdestiyle, oturuşuyla, saygısıyla, hürmetiyle, hem kalbi adabına çok dikkat edecek ve Cenab-ı Hakk'ın huzurundaymış gibi bir eda ile bunu hissederek Allah'ın kelamını okuyacak. Ayet-i kerimeleri okurken ayetlerin manası üzerinde düşünecek. Eğer ayet-i kerimeler Cenab-ı Hakk'ın zatından, sıfatlarından, fiillerinden bahsediyorsa onları böyle düşünerek nasıl büyük bir Allah'ın kulları olduğumuzu, nasıl bir Rabbin, nasıl bir ilahın kulları olduğumuzu insan tefekkür edecek. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bahsediyorsa, Cenab-ı Hakk'ın affını haber veriyor ayet-i kerimeler, rahmetini haber veriyor, Rızzak oluşunu, rızık veren oluşunu haber veriyor, mağfiretini haber veriyor. Bunları böyle düşüneceğiz, düşünecek Kur'an-ı Kerim okuyan kişi. Peygamber kıssalarını okuduğu zaman o peygamber kıssalarında Cenab-ı Hak bizlere ne tür mesajlar veriyor, onları derinden derine tefekkür edecek. Hatta Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi insan diyor Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssalarını okuduğu zaman o Adem Aleyhisselam'ın hallerini, Nuh Aleyhisselam'ın uzun yıllar çileli tebliğ faaliyetlerini, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın hallerini, Eyyub Aleyhisselam'ın o hastalıklara imtihan olup da ni'mel ab, ne güzel kul hitabına nailiyetini, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a buradaki diyor kıssaları okuyunca diyor, o kadar diyor bir heyecan duyar ki insan diyor, adeta ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. İnsanın bedenindeki bu ve nefaktu fihi min ruhi, ruhumdan üflediğim zaman buyurmuş olduğu ruh, sultanı ruh, ebediyet yolcusu olan o ruh, adeta bu tende kalmaktan bıkar, usanır ve kanatlanır ve uçmak ister, teni terk etmek ister ve ten kafesi can kuşuna dar gelmeye başlar. Bu ne ile oluyor? Bu işte oradaki manaları, incelikleri, hikmetleri anlayıp düşünmek suretiyle söz konusu oluyor. Dolayısıyla esas okurken de mana üzerinde derinleşmenin çok önemli olduğu vurgusu yapılıyor. Muhterem dinleyenlerimiz, ashab-ı kiramın haline bakalım. Yani Kur'an-ı Kerim'in manalarını tefekkürde, anlamada, oradan anladıklarını tatbik etmede ashabın hali nasıldı? Bakarsak onların hali de bize çok güzel örnek teşkil eder. Çünkü peygamberlerden sonra bize en güzel örnek olacak nesil ashab-ı kiram neslidir, sahabe neslidir. Cenab-ı Hak onları bize örnek göstermektedir. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Sadakallahu l-Azim. Muhacir ve Ensar'dan ilkler, yani ilk defa Mekke'den Medine'ye hicret edenler, İlk defa Medine'de o muhacirlere evlerini, gönüllerini açanlar, onlara yardım edenler ve onlara da onların izini en güzel şekilde takip edenler, bunlar bizim için çok güzel örnektir. Cenab-ı Hak onları bize örnek veriyor. Niye örnek veriyor? Çünkü onlardan razı olduğunu bildiriyor. Diyor ki o muhacir, o ensar, özellikle ilkleri, o sahabe, öyle bir kulluk yaşadılar, öyle bir cihat yaptılar, öyle hicret ettiler, öyle fedakarlık yaptılar ki, öyle bir samimi, dürüst kulluk sergilediler ki, ben onlardan razı oldum, onlar da benden razı oldu. Ve ben onlara içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladım. En büyük kurtuluş da budur diye onları bize örnek gösteriyor. Dolayısıyla sahabe-i kiram da bizim için çok önemli bir örnek ve peygamberimizi en yakın takip eden mübarek bir nesil. Şimdi ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 ayet öğrendiklerinde bunlardaki ahkamı, hükümleri, manaları, kendilerinden talep edilen hususları iyice anlayıp tatbik etmeden diğer 10 ayete geçmezlerdi. Biz ilmi ve ameli birlikte öğrendik derlerdi. Bak işte bizim için de bu çok güzel bir misal olmalı. Şu söylenebilir. Yani böyle yaparsak hatimleri indiremeyiz. Böyle yaparsak işte 3 günde bir hatim yapamayız. Kur'an-ı Kerim okumaktan mahrum kalırız. O zaman kıymetli dinleyenlerimiz, madem böyle bir endişemiz var, yani okuyup, hızlı okuyup sevap kazanmaktan mahrum kalacağız da korkuyorsak, o zaman size şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Bizim 2 hatmimiz olsun, 3 hatmimiz olsun ve bunları birbirinden bağımsız olarak yapalım. Bir hatmimiz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Çok fazla manasını tefekkür etmeden, edemeden, ki böyle bir şey Efendimiz tavsiye etmiyor, tavsiye buyurmuyor. Ama madem ki çok okumak istiyoruz, madem ki 3 günü bir hatim etmek istiyoruz, bir hafta bir hatim etmek istiyoruz, onlara engel olmayalım. Böyle bir hatmimiz olsun, sürekli Kur'an-ı Kerim okuyalım. Onunla bereket olur inşallah. Ama bir diğer hatmimiz olsun, bu hatimde de biraz ağır gidelim. Eğer Arapça biliyorsak ayetleri bizzat kendimiz tefekkür edelim. Eğer bilmiyorsak bir tefsirden, ki meal yeterli olmaz, muhtasar bir tefsirden veya vaktimiz varsa daha detaylı, tafsilatlı bir tefsirden takip edelim. Bir de öyle bir hatmimiz olsun. Ne mani var buna? Buna hiçbir mani yok. Dolayısıyla esas hatim, peygamberin tavsiye ettiği hatim, bizzat manasını tefekkür ederek hatimdir. Manasını tefekkür ederek okumaktır. Asıl olan budur. Bu şekilde okumak bize tavsiye olunmaktadır. Ama eğer bunu ya buna efendim çok zaman harcamak gerekir, ben hatmi bitiremem diye endişemiz oluyorsa, bu bendenizin size bir tavsiyesi kıymetli kardeşlerime, o zaman iki hatmimiz olsun. Bir güzelce böyle 3 günde 5 günde hatmedelim ama bir hatmimiz olsun ki o da Efendimizin tavsiye ettiği şekilde olsun ve sahabe-i kiramın okuduğu şekilde olsun. Bakınız, işte kaynaklarımız elimizde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedine geçen bir rivayet. Ashab-ı kiram diyor, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'dan diyor, 10 ayet-i kerime diyor aldıkları zaman onu güzelce öğrenmeden, ahkamını, manalarını iyice anlayıp tatbik etmeden diğer 10 ayete geçmezlerdi. Çünkü ashab-ı kiram Allah'ın bu ayetleri sadece okumak için indirmediğini, bu ayetlerin bizim hayatımızı tanzim ettiğini, bu ayetlerin bize Allah'ın muradına uygun bir kulluk yaşamamızı emrettiğini, bu ayetlerin bizim hayatımızın farklı alanlarını düzenlediğini, bunun bilinciydiler, bilincindeydiler, farkındaydılar ve bunu bu şekilde tatbik ediyorlardı. Sahabenin yaptığı buydu. Bizim de yapmamız gereken bu. Ve şunu ifade ediyorlardı. Biz ilmi ve ameli birlikte öğrendik. Biz ne yapıyoruz? Biz daha ziyade yani eğitim sistemimiz, öğretim sistemimiz, bilgi veriyoruz, işin amel tarafını ihmal ediyoruz. Kur'an kurslarımız da böyle, İmam Hatiplerimiz de böyle, ilahiyatlarımız da böyle. Bizim için bilgi önemli diyoruz, felsefe önemli diyoruz. Sadece işin bilgi tarafını doldurmayı, orasını tamamlamayı hedefliyoruz. Ama amel tarafını o kadar önemsemiyoruz. Halbuki İslam ilme de önem veriyor, amele de önem veriyor, imana da önem veriyor, ameli salih de önem veriyor ve bunların birlikte yürütülmesini istiyor bizden. Ki ayet-i kerimelerde işte innellezine amenu amru salihat, iman eden salih amel işleyenler diye sürekli bu tekrar edilir. Bu ifadeler sahabe-i kiram tam da onu bize net bir şekilde söylüyorlar. Biz ilmi ve ameli birlikte öğrendik. Yani ilmi şimdi öğrenelim, sonra yaparız yok. Sonra efendim vakti gelir yaparız yok. Yani orada söyleneli hemen yapmak gerekiyor. Hatta güzel bir menkıbe vardır Rabiatül Adeviyye rahmetullahi aleyha ile ilgili olarak. O tabi bir Allah dostu bir hanım, yaşı başlı yerinde talebelerden, yani onun belki evladı niteliğinde talebelerden birisi geliyor, soru soruyor. Alim bir hanımefendi aynı zamanda bir şey soruyor. Diyor ki hocam diyor, abla teyze diyor, şunun hükmü nedir, şu nasıl yapılabilir, onu güzelce izah ediyor. Diyelim ibadetle alakalı bir husus. Hemen bir dakika geçmeyin başka bir şey daha soruyor, onu da izah ediyor. Bir iki dakika geçmeden başka bir şey daha soruyor, izah ediyor. Tabii bu şekilde üstesi olarak falan gelince biraz rahatsız oluyor. O delikanlıya, o gelen talebeye diyor ki bak diyor evladım, eğer diyor sen bunları sırf kuru bilgi olsun diye bana soruyorsan bunun bir anlamı yok. Eğer öğrenip de tatbik etmek için, yani ilimle beraber ameli de yapmayı düşünüyorsan, o zaman diyor bu kadar çok soru sormana gerek yok. Önce diyor sorduğun sorduklarını güzelce bir tatbik et, amel et onlarla. Sonra onları amel ettikten sonra da gel diğerlerini öğren. Böyle kuru bir bilgi sana bir şey kazandırmaz diye nasihat ediyor. Yine Ahmet bin Hanbel Hazretlerine, ki Hanbeli mezhebinin imamıdır, mezhebinin kurucusudur. Aynı zamanda büyük bir fakih ve muhaddis olan bir zattır. Allah şefaatine nail eylesin. Ona bir talebe geliyor. Diyor ki hocam diyor, ben senin yanında kalacağım ve senden hadis öğreneceğim, ilim tahsil edeceğim. Diyor ki buna karar vermek için diyor bir akşam benim yanımda kalman lazım. Önce benim yanımda kal. Güzelce de seni misafir edeyim. Sonra da sen burasını beğenirsen, ben de senin halini beğenirsem devam edelim. Ama o gece yatmadan önce de böyle teheccüdle alakalı hadisler okutuyor talebelerle beraber. O da katılıyor, halkaya katılıyor. Hadisler okutuyor. Yani Efendimiz şöyle teheccüde kalkardı. Seher vaktinin ehemmiyeti, gece kıyamının ehemmiyeti ilgili hadisler öğretiyor. Sonra akşam oluyor. O delikanlıyı misafir ediyor. yatmış olduğu, yatağın bulunduğu yere de güzelce ibrikle su koyuyor. Abdest alması için leğen koyuyor. Sonra oraya bir secde katlayıp koyuyor böyle. Şunu sınamak istiyor. Bakalım bu delikanlı dün verdiğim derslerden ne kadarını anladı ve acaba kuru bir ilim için mi gelmiş yoksa öğrendikleri amel etmeyi de mi arzu ediyor diye bunu görmek istiyor. Bunları bırakıyor. Tabii gece vakti oluyor. Delikanlı biraz yorgunluğun verdiği yorgunlukla beraber geceliğin yatıyor. Ta sabah namazına kadar banamasın demiyor ve uyuyor. Sabahleyin kalkıyor, geliyor hocasının yanına. Sonra Ahmet Münamber birisini gönderiyor. Bakın bakalım odası ne durumda? Bakıyorlar. İbrik olduğu gibi duruyor. Leğen olduğu gibi duruyor. Su olduğu gibi duruyor. Seccade olduğu gibi duruyor. O delikanlı ne uyanmış, ne teheccüd namazı kılmış, ne ibriki kullanmış, ne abdest almış. Böyle gafil bir şekilde yatmış. Çağırıyor huzuruna o talebeyi. Diyor ki evladım diyor. Bak diyor dün diyor derste ben size Allah Resulü'nün teheccüdünden bahsettim. Onunla ilgili hadisleri okuduk. Onunla ilgili ben size Efendimiz şöyle yapmış biz de şöyle şöyle yapmamız lazım diye söyledim. Ama benim konuştuklarım hiçbiri senin aklına girmiş kafana girmiş değil. Sen kendi bildiğin gibi hareket ediyorsun. Ne okuduğunla amel ediyorsun ne efendim bunları dikkate alıyorsun. Dolayısıyla böyle yapacak olursan öğrendiğin bilginin bir anlamı yok. Böyle yapmayıp da öğrendikten amel edecek olursan o zaman bu ilmin faydası olur diye nasihat ediyor. O delikanlı da yakalıyor veya gidiyor. Orasını bilemiyoruz. Dolayısıyla İslam'da sahabenin dediği gibi ilmi ve ameli birlikte öğrenmek ve o ilmin gerektirdiği ameli hemen yapıvermek, abdesti öğrendiksek hemen abdest alma, namazı öğrendiksek hemen namazı kılma, teheccüdü öğrendiksek teheccüdü, infak öğrendiksek infakı yapma, sabrı öğrendiksek hemen o sabrı gösterebilme. Bunu dikkate almanın çok faydalı olduğunu ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da böyle bir ilme ilmi nafi, ilmun yenfa'u, fayda veren ilim buyurduğunu ama kendisiyle amel edilmeyen ilime de ilmun la yenfa, fayda vermeyen bir ilim, insana yük olan bir ilim olduğunu beyan ediyor ki nitekim Cuma suresinin 5. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz Tevrat'ı ezberlediği halde, Tevrat'ın ahkamını bildiği halde onlara amel etmeyen Yahudileri, Yahudi alimlerini kitap yüklü merkeplere benzetiyor. Estağfirullah. Meselü lezine humilü tevrate sümme lem yahmiluha kemeselil himari yahmilu esfara. Yani Tevrat'ı ezberleyip onu hafızalarına yerleştirip onu öğrenip de onu gereği gibi taşımayanlar, onun gereği gibi amel etmeyenler sırtında yüklerle kitap taşıyan bir merkep gibidir. Bu efendim ne kadar kötü bir misaldir buyuruyor Cenab-ı Hak. Niye? Çünkü merkep sırtında hay taş taşımış, hay odun taşımış, hay kitap taşımış farkında olmaz. Bilmez ki bu kitaplar içerisinde şu kadar değerli bilgiler var, şu kadar Allah'ın emirleri var, şunlar efendim tavsiye ediliyor, şunlar yasaklanıyor. Bunların hiçbirini habersiz bir şekilde o onları taşımaya devam eder. Yani o kitaplarla merkep arasında onun taşıyıcısı olmaktan, hammallığını yapmaktan başka hiçbir münasebe söz konusu değildir. Böyle olunca kıymetli kardeşlerim biz de Allah'ın ahkamını, ayetlerini okuyup da gereğini yapmadığımız zaman bizim ne farkımız kalır? İşte verilen misallerde bunu göstermiş oluyor. Nitekim İmam-ı Malik Abdullah bin Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın, Hazreti Abdullah'ın Bakara suresini öğrenmek için üzerinde 8 sene çalıştığını haber vermektedir. Bu rivayetle alakalı olarak El-Baci şu izahı yapıyor. Alimlerden El-Baci diyor ki bu durum onun hafızasının yavaşlığı sebebiyle değildir. Bilakis o Kur'an-ı Kerim'in feraizini, ahkamını ve bunlara taalluk eden şeyleri öğrenmek ve tatbik etmek için bu kadar zaman ayırmıştı. Yoksa Abdullah bin Ömer çok ah buyurun zekası olmayan, geri zekalı, aklı çalışmayan bir insan değil. Sahabenin çok güzellerinden, çok akıllı, Efendimiz'e aşk derecesine bağlı, sahabenin aşıklarından, Efendimiz'i adım adım takip eden, Efendimiz'in oturduğu yerde oturan, kalktığı yerde kalkan, döndüğü yerde dönen ve Resul Efendimiz'i gerçekten hepimize örnek olacak şekilde aşkla takip eden, onunla aynileşen muhaddis ve 2000'in üzerinde hadis rivayet eden müksirun yani çokça hadis rivayet eden alim sahabelerden bir tanesi Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Ama niye peki 8 senesini veriyor Bakara suresine? Çünkü Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in hülasası mevkiinde diyor ki bu durum diyor Baci, bu durum onun diyor hafızasının yavaşlığı sebebiyle değildir. Bilakis o Kur'an-ı Kerim'in farzlarına, yani Bakara suresinde yüzlerce farz dikkatlerimiz arz ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in farzlarını, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini, ahkamını, bunlara taalluk eden şeyleri öğrenmek ve tatbik etmek için bu kadar zaman ayırmıştır diyor. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim böyle okunmalı. Kur'an-ı Kerim bu kadar itinayla okunmalı. Bu kadar onun manası üzerinde durmalı. Muhterem dinleyenlerimiz, şu an Erkam Radyo'da Üsve Yasin'i programında sizlere Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuma noktasında örnek olması ve onu çok yakından takip eden sahabe-i kiramın da bu noktada örnek olması üzerinde duruyoruz. Ve Kur'an çalışmalarımızda, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmalarımızda da bunu örnek almamız gereği üzerinde duruyoruz. Şimdi bir Müslümanın Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuması, bunun zarureti üzerine Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir değerlendirmesi var. Mevlana Hazretleri diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabeden her kim bir veya yarım sure ezberlese, ezberinde bir sure var diye insanlar ona tazimde bulunurlar ve parmakla gösterirlerdi. Yani bütün sahabe aslında bu konuda gayretli ama bir adım öne geçen bir Zeyd bin Sabit gibi radıyallahu anh, bir Abdullah bin Mesud gibi radıyallahu anh, Übey bin Ka'b gibi bir adım öne geçen, daha fazla ezberleyen, daha ileri bir çalışma yapanlar, sahabe-i kiram onlara çok özenirlerdi ve onları parmakla gösterirlerdi ve çok büyük değer verirlerdi. Gerçi biz de elhamdülillah mesela hafız olanlara çok değer veriyoruz veya Kur'an-ı Kerim'le ilgili ezberleyenlere gerçekten bizim toplumumuza çok değer verir. O sahabeden bize akseden bir parıltı olmuştur ve onları böyle bu işte Bakara'yla diyor sahabe-i kiram bizden içimizden diyor Bakara'yı diyor Ali İmran suresini diyor bilenleri diyor biz diyor böyle yıldızlar gibi çok yüksek görürdük gözümüzde diyor. Bu kişi Bakara'yı baştan sona kadar biliyor. Ali İmran'ı biliyor diye onlara son derece tazim gösterirdik. Sonra derece hürmet ederdik. Böyle diyor tazimde bulunurlardı. Çünkü onlar Kur'an'ı en güzel şekilde anlayıp hazmederler idi. Yani okuyup anlamak için okurlar, tatbik etmek için okurlardı ve hazmederlerdi. Tıpkı yediğimiz bir gıdayı midemizde hazmedip onun kana, enerjiye dönüşmesi gibi o ayetler, ifade ettiği manalar onların ruh dünyalarıyla bütünleşir, kalplerine iyice yerleşirdi ve o ilmin, bilginin hazmını yaparlardı. Ve adeta onlar diyor Kur'an-ı Kerim'i yer gibi okurlardı. Hani yine rivayette sahabe-i kiram anlatıyorlar hallerini. Diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ayet okuduğu zaman, gökten bize bir ayet geldiği zaman biz diye onun etrafına diyor günlerce aç kalmış insanların buldukları bir sofranın helalinden, bir sofranın etrafında oturdukları gibi oturur ve o insanlar o yemeği yedikleri gibi biz böyle Rabbimiz bu ayette neyi emrediyor, bizden neyi istiyor, nedir Rabbimizin muradı, ne yaparsak Rabbimizi razı ederiz, ne yaparsak peygamberimizi razı ederiz diye hep bunun derdinde olurduk diyor sahabe-i kiram. Dolayısıyla adeta onlar ayet-i kerimelerdi, yercesine, içercesine böyle okurlardı. Şimdi bir misal veriyor Mevlana Hazretleri. Bir kimsenin 6 veya 12 batman ekmek yemesi, bu tabi yani kilolarca ekmek anlamına geliyor. Burada hesabı da yapılıyor. Batman 2 okka ile 8 okka arasında değişen bir ağırlık ölçüsü. Okka ise 1283 gram. Yani yaklaşık 1300 gram. 2 okka olursa bu 2600 gram. Yani 2,5 kilo civarında. 2,5 olunca işte 6 okka olunca 20 kilo civarında, 8 olursa işte 20-25 kilo civarında, yani çok miktarı ekmekten bahsediyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki bir kimse diyor 6 veya 12 batman, yani 20 kilo 25 kilo diyor ekmek yemesi elbette büyük bir iştir diyor. Bunu herkes yiyemez. Ancak ağzına alıp çiğnedikten sonra çıkarmak sureti şartıyla 1000 merkep yükü ekmek yemesi dahi mümkündür. Çok güzel bir misal bu. Kıymetli dinleyelim. Yani Kur'an-ı Kerim'in manasına aşina olarak, manasını düşünerek okumakla böyle geçip okumak arasındaki farkı çok güzel ortaya koyuyor. Bir insan diyor yani ekmeği nasıl yer? Ekmeği güzelce alır ağzına, lokma lokma iyice çiğner, öğütür. Sonra besmele ile tabii boğazından geçer, midesine iner ve hazmeder. Ve bu şekilde karnını doyuracak şekilde böyle fazla miktarda ekmeği yemesi kolay değildir. Yani bırakalım 20 kiloyu yani efendim bir tane ekmeği, iki ekmeği, üç ekmeği, dört ekmeği bile dikkatlice yiyip de hazmetmek kolay bir şey değil. Ki bu kadar diyelim ki ekmeği hakikaten efendim yemek bile çok büyük bir iş. Ama bir başka insan düşünelim. Bunun böyle hazmetme derdi yok. Yani yediğimi hazmedeyim. Yediğim güzelce midem sindirsin, hazmetsin diye bir derdi yok. Önüne yüklerce ekmek doldurulmuş. Böyle efendim ısırıyor atıyor. Yani böyle yemek yok, çiğnemek yok. Ağzını sürüyor, dişleri ısırıyor ve atıyor. Bu şekilde bir insan ne yapabilir? Bu şekilde bir insan bırak 20-30 kilo ekmeği, tonlarca ekmeği harap edebilir, zayi edebilir. Edebilir ama o ısırdığı, attığı ekmeklerden hiçbir fayda göremez, sadece israf etmiş olur. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri bu yemekle Kur'an-ı Kerim tilavetini çok güzel bir benzetmeyle birbiriyle kıyaslamış oluyor. Ve diyor ki nice Kur'an tilavet edenler vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Hadis-i şerifi dikkatlerimize arz ediyor. Rubbe kari'in yel'anuhul rubbe talin yel'anuhul Kur'an. Nice okuyucular var ki, Kur'an okuyanlar var ki Kur'an onlara lanet eder diye hadis-i şerif bu. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir ikazda bulunuyor. İşte bu Kur'an'ın manasına vakıf olmayan kimseler hakkındadır. Adeta yediğimiz bir yemeği hazmedercesine güzelce lokmaları böyle çiğneyip iyice öğütüp sonra efendim onu hazmetmek üzere midemize göndermek gibi ayetleri de o şekilde manalarını güzel anlayacak şekilde acele etmeden okumanın lüzumu ortaya çıkmış oluyor. Muhterem kardeşlerim, tabi Kur'an-ı Kerim bir mana deryası. Yani Kur'an-ı Kerim'in Efendimizin ifadesiyle وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği insanı hayran bırakan, hayretlere bırakan ince manaları bunlar bitmez tükenmez. Hatta iki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bir deniz misali veriyor, ağaçlar misalini veriyor. Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa ve o yedi deniz daha gelse, o ağaçlar o mürekkebiyle beraber Allah'ın kelimelerini yazmak istese, denizler kurur, tükenir, ağaçlar, kalemler kırılır, tükenir ama yine ma nefilet kelimatullah, Allah'ın kelimeleri yazmakla bitmez. O kelimelerin bir yansıması da Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği manaların tükenmez ve nihayesi olduğu anlaşılıyor. Adeta tükenmez, bitmez bir mana deryasıdır Kur'an-ı Kerim. Nitekim alimlerimizden ve aynı zamanda Allah dostlarından Muhammed Paris Hazretleri şu değerlendirmede bulunuyor. Kur'an'ın ayetlerinin ve harflerinin hakiki manaları aşikar olsaydı, yani bütün ifade ettiği manalar, böyle gizli manalar, işaretler, zahir manalar, işari manalar, işaret ettiği hakikatler, bahsettiği meselelerin bütün detaylarıyla efendim bunlar ortaya çıkıp aşikar olsaydı, onun tecellisine 7 kat gök ve yerler tahammül edemezdi. Bu kadar ağır ki hani ayet-i kerimede لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ biz bu Kur'an-ı Kerim'i bir dağın üzerine indirseydik لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Allah korkusundan dolayı o dağın böyle titrediğini, korktuğunu, ürperdiğini ve paramparça olduğunu görürdü. Bu bir misal veriyor Cenab-ı Hak diyor. Tıpkı bu ayette bahsedildiği gibi o manalar bütün tafsilatıyla ortaya çıkacak olsa ona ne insan ne dağ, hiçbir kainat dayanamaz ve hepsi tahammül edemez, yok olur giderdi. Nitekim şair de ilmin gelişmesi sonucu kainatın altının üstüne getirildiği ve birçok keşifler yapıldığı halde Kur'an-ı Kerim'in manalarının henüz çok azının ortaya çıktığını güzel bir beytinde şöyle dile getiriyor. Yani çok ilmi keşifler oldu, bilim bu kadar ilerledi, bu kadar detaylı incelemeler yapılıyor, buluşlar yapılıyor. Yani kılı kırk yararak bilimsel araştırmalar, keşifler yapılıyor her alanda. Ama bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği manaların kaçta kaçını beyan edebilir? İşte şair şöyle bunu beyan ediyor. Bikri fikri kainat çak çak oldu fakat perdeyi ismette kaldı maani-i Kur'an henüz. Mealini veriyorum. Kainat ve varlık hakkında her türlü düşünceler enine boyuna tartışılıp açıklandığı halde yani bilim adamları, enstitüler, üniversiteler, bilimsel çalışmalar böyle dertleri bütün kainatı incelemek. Uzayı incelemek, yer altını, yer üstünü, dağları, bitkileri yani bununla alakalı yüzlerce ilim hep kainatı inceliyor, varlığı inceliyor ve hep izahatta bulunuyorlar. Şöyle şöyle oluyor diye onun izahını yapmaya çalışıyorlar. Kainat ve varlık hakkında her türlü düşünceler enine boyuna tartışılıp açıklandığı halde Kur'an'ın eşsiz ve nihayetsiz manaları henüz kat kat perdeler arkasında anlaşılacağı zamanı beklemektedir. Bu bakımdan alimlerimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiri zamandır. En büyük müfessiri zaman geçtikçe, bilimsel keşifler oldukça, insan aklı ilerledikçe Kur'an-ı Kerim'in manaları, yepyeni manalar ortaya çıkacak. Ve kıyamete kadar da bu manalar hiç tükenmeyecek. Ve insan ne zaman Kur'an-ı Kerim okusa, bir ayetin tefsirini bin tefsirden okusa, yine orada o manaların bitmediğini, tükenmediğini, eskimediğini fark edecek. Ve böyle ilahi kelamın o muhteşemliğini, ne kadar derin manalar ifade ettiğini de bu şekilde hissetmeye başlamış olacak. Kıymetli dinleyenlerimiz, bizlere Cenab-ı Hak, Rabbimizin kelamını, o ebedi kelam, Kur'an-ı Kerim'i, bütün hakikatlerin mecmu olan o kelamı böyle manasına, ruhuna vakıf olarak okuyabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin. Programın sona gelmişken ben sizlere beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.